Ayrım 7.
Poyraz Musa adanın en güzel evini nişancıya gösterdi. İşte bu senin evin dedi, al tapusunu. Ev üstelik de Poyraz'ın evine yakındı. Nişancı evi çok beğendi, evin içi de resimliydi. Çocuklara koştu, çocuklar kamışlığın içinde böcekler, yeşil kurbağalar, kaplumbağalarla, arılarla oynuyorlardı. Bir arı da ortanca oğlanın yanağını sokmuş, çocuğun sol gözü kapanmıştı. Çocukları kamışlıktan aldı, eve getirdi. İşte bu bizim evimiz dedi nişancı. Çocuklara sarıldı, durmadan bu ev, bu ev, bu ev diyor... O odadan o odaya, merdivenden bahçeye koşuşturup duruyordu. Poyraz onu merdivenin başında durdurdu. İyi ki de durdurdu. Nişancı nefes nefese kalmış, körük gibi soluyordu. Nişancı, yarın kasabaya gidiyoruz. Evin tedarikini göreceğiz. Çocukları da giydirip kuşandıracağız. Baksana, her şeyi aldın ya çocuklara. Gül gibi donattın ya hepimizi. Ne kadar da yakışıklı torunların var. Her biri bir nur parçası. Çocuklara hayran kalmıştı. Onlara daha çok üst baş gerek. Eve de yatak yorgan, çanak çömlek gerek. Nişancı çizmelerine bakarak, benim hiç param yok ki diyerek boynunu büktü. Benim var dedi Poyraz biraz da utangaç. Sana bir de motorlu kayık alırız. Sen bu balıkçılık marifetinle 3 ayda kayığın parasını çıkarırsın. Nişancı kayık sözünü duyunca eli ayağı kesildi, dudakları titredi. Gerçek mi bu diyebildi ancak. Poyraz'ın ellerine sarıldı. Lena, papazın oğlunu biliyor musun? Biliyorum. Bizde kalıyor. Biliyorum. O neden Yunanistan'dan kaçıp da adasına geldi biliyor musun? Ne bileyim ben neden geldi? Poyraz onun elinden tuttu, çınarların altına götürdü. Lena, papaz oğlunun macerasını tepeden tırnağa anlattı. Oğullarını şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın yanında mı biliyor? Vay fukara Alena bacım vay. Bizimki de sultan da köye mi kaçtı dersin? Hele aradan bir süre geçsin. Sultan bacını da oradan ceviz ağaçlarının altında alır da buraya geliriz dedi. Poyraz içini derinden çekerek. Maruzatım var dedi nişancı. Maruzat sözünü duyunca Poyraz şaşırdı, gülümsedi. Kızıldeniz'deki paşa hep maruzatım var... Padişaha maruzatım var derdi de benim de sana maruzatım var Poyraz Reis. Maruzatım baş üstüne dedi Poyraz. Beni padişah yerine koydun sağ olasın var olasın. Sen de sağ olasın var olasın. Demem o ki eli ayağı olmayan asker kaçağı yeni giyiklerini giyince zabit gibi oldu. Tutturdu da tutturdu beni asker hastanesine götürün diye. Öteki delikanlılar da bu adadan bizi çıkarın da nereye gönderirseniz gönderin. Burada ne iş göreceğiz, acımızdan öleceğiz. Hepimiz de savaşlardan geriye kaldık dediler. Hepimiz de sakatız. Olur dedi Poyraz, söyle onlara da gelsinler. Onlara Vahap Bey'e, askerlik şube reisine teslim edelim, ne halleri varsa görsünler. Yoksa biz onlara bakardık bir iş tutuncaya kadar. Belki de onlara yapabilecekleri birer iş de bulurduk. Çok söyledim onlara. Bu ada gibi bir yeri buradaki insanlar gibi insanları başka yerlerde bulamazsınız dedim. Dinlemediler. İlle de biz buradan gideceğiz dediler. Kendileri bilir. Kadri Kaptan iskelenin üstünde duruyor. Onları bekliyordu. Nişancı Veli çağırdı. Çocuklar gelin kasabaya gideceğiz. Önde topal delikanlı koltuk deneyiyle taşlara bastıkça ses çıkararak arkasından yeni giyiklerini giymiş öbür delikanlılar evlerin arkasından çıktılar iskeleye geldiler. Kadri Kaptan onları tekneye bindirdi. Nişancı Veli Poyraz'ın kolundan tuttu. Bunların hepsi de köylerine gitmişler. Köylerini bomboş bulmuşlar. O gün bugündür evlerini, analarını, babalarını, karılarını, kardeşlerini, çocuklarını arıyor bulamıyorlar. Ordu bozuldu. 90.000 asker karların üstünde kaldı. Baytar Cemil Ruslara tutsak oldu. Kurşunu sağ bacağından yemiş, bacağı kütük gibi şişmişti. Kars'ta bir Rus doktor binbaşı onu ameliyat etti. Birkaç gün daha kalsaydı ayağı kesilecekti. İyileşti ya aksak kaldı. Buna da şükür dedi Üsteğmen Baytar Cemil. Tutsaklıktan bir yolunu buldu kaçtı. Göçebe Kürtleri buldu bir dağın yaylasında. Bir deri bir kemikti. Göçebeler ona 11 gün baktılar. Baytar kendine geldi. Göçebelerin çok güzel atları vardı. İnsanları da sağlıklıydı. Kadınları kadın gibi güzeli, erkekleri erkek yakışıklısıydı. Onlardan dayanıklı bir at satın aldı. Sonunda, "Siz nasıl böyle kaldınız, siz nasıl sağ kaldınız?" diye sordu. Savaş başlayınca göçebeler düze, kışlığa inmemişler. Dağın en kuytu yerinde bir koyağa sığınıp savaş yüzü görmemişlerdi. "Savaş bitti," dedi Cemil. "Biliyoruz," dediler. Baytar Cemil atını vana aşağı sürdü. Her geçtiği köy, kasaba bomboştu. Göklerinde bir tek uçan kuş bile göremedi. Bomboş köylerin evleri yer altındaydı. Yer altında evler olduğu yükseltilmiş toprak yığınlarından ve kapı niyetine açılmış büyük deliklerden belli oluyordu. Bir de toprak yığının ortasındaki şimdi duman çıkmayan duman deliklerinden. Bir göçebe obasıyla karşılaşıncaya kadar 3 gün at sürdü. Ayrıldığı obadan azık isteyememiş, onlar da heybesine azık koymayı akıl edememişlerdi. 3 gün içinde rastladığı her pınar başında duruyor, karnını bol bol suyla dolduruyor, atını da pınarın yörelerinde bitmiş otlarla yayıyordu. Açlığın 4. günü bir koyakta tüten dumanlar gördü. Bitkin atını dumanlara sürdü. Onu neredeyse at gibi kocaman köpekler karşıladı. Tabancasını çekecekken çadırlardan kadınlar çıktılar. Onu 7 göbekli bir çadıra aldılar. Obada hiç erkek gözükmüyordu. "Ne oldu erkeklere?" diye sordu. "Onlar seni görünce kaçtılar." "Neden?" "Neden olacak? Biz Ermeniyiz. Seni böyle görünce sen aşağıdan yukarıya gelirken kaçtılar. Gidin söyleyin onlara gelsinler. Ben baytarım. Atların, koyunların, keçilerin, eşeklerin doktoruyum. Hem de şimdi acımdan ölüyorum. 4 gündür karnıma sudan başka hiçbir şey girmedi. 4 gündür de hiçbir canlı görmedim. Gökte uçan bir kuşu bile." Hemen bir sofra kuruldu. Sofraya tandır ekmeği, otlu peynir, kaymak, yoğurt geldi. O daha yemeğini bitirmeden çadırın içi erkeklerle ağzına kadar doldu. Baytar yemeğini bitirinceye kadar hiç konuşmadılar. O yemeğini bitirince leğen, ibrik, omuzunda havluyla bir kız geldi. Elindeki sabunu uzattı, su döktü. Baytar elini yüzünü bir güzelce yıkadı, döşeğin üzerine çekildi, yastıklara köz geldi. "Hoş gelip sefalar getirmişsin. Sağ olasın, hoş bulduk. Biz de seni..." Baytar güldü. Ben üsteğmenim ya, baytar üsteğmeniyim." Macerasını baştan sona anlattı onlara. Onlar da başlarından geçenleri baytara söylediler. Nasıl sağ kalmışlardı, inanamıyorlardı. Onların Ermeni olduğunu bütün göçerler biliyordu. Köylüler, kasabalılarsa hiç bilmiyorlardı. Korku içindeydiler. Çaldıran yörelerindeki dağlara sığındılar. Kurtulduk derken bir de baktılar ki daha 3 Müslüman oba gelmiş, yakınlarına konmuşlar. Karşılaşınca sevinç içinde kucaklaştılar. "Korkmayın, bizim canımızı almadan sizin canınızı kimse alamaz. İşte önünüzde Kur'an, üstüne ant içiyoruz," dediler Kürt göçerler. Bundan sonra işte oturdukları şu çadıra bir adam geldi. Mavzerliydi, koşar koşar fişek bağlamıştı bütün bedenini. Obanın her evinden bir koyun, bir 1 altın lira, bir de bu obadan 5 büyük halı, bir de halıları yükleyecek sağlam bir at istiyordu. "Yok, vermiyoruz derseniz ben de yarın size hükümete haber vereceğim. Ermeniler çok Kürt, çok hükümet adamı öldürdüler. Hükümet haber alırsa sizi bırakır mı? Hepinizi doğrayıp kıyma yapmaz mı?" dedi. Hemen o gece koşar koşar fişekli, Çerkes hançerli adama istediklerini verdiler. "Bir gereksinimin olursa bize gene gel, emrin başım üstünde," dediler. Adama sürüyü evine kadar götürsün diye de bir çoban verdiler. 2 gün sonra koyunlar, halılar at kapıdaydı. Öbür obanın beyi Arap atının üstünden işte bu çadırın önünde indi, başı önünde utanmış çadıra girdi. Yere halı serdiler, döşek yastık verdiler. Öteki obanın beyi başı yerde hangi yüzle şuraya oturacağım diye özür diledi. Elindeki keseyi Ermeni obasının beyine uzattı. Arkasını döndü, atına bindi, giderken "O bizi alçaltan adam alçaklığının bedelini ödedi," dedi. Atını sürdü. "Papazınız var mı? Dua bilir misiniz? Duanızı hangi dille okursunuz?" "Bir haç işareti yapmasını biliyoruz. Bir tek de İncil var obada. Hiçbir dua da bilmeyiz." Obanın beyi kalktı, çadırın orta direğine asılı gümüş muhafaza içindeki kitabı onun eline verdi. Baytar Cemil kitabı muhafazadan çıkardı, baktı, yüzü değişti. Bu bir el yazması dedi. Oba Bey, el yazması diye karşılık verdi. Hem de Ermeni yazısıyla yazılmış. Dedemizin dedelerinin dedesinden kalmış. Ermenice biliyor musunuz? Bir tek söz bile bilenimiz yok. Bizler hep Kürtçe konuşuruz. Sana bir şey sorabilir miyim? Bir şey sor. Biz bundan sonra kışlığa inebilir miyiz? Baytar Cemil düşündü. Öteki göçerler size ele vermezler mi? Hiç vermezler. Onlar bizim kardeşlerimiz. Kışlağınız neresi? Cizre, Nusaybin, daha doğrusu Hakkari yöreleri, yani geriye botan. O yörelerde şimdilik öyle fazla bir şey yok. Yezidilerin hepsini kırmışlar. Kalanları Sincar dağlarına sığınmışlar. Oralardan gelenler inanılmaz kırımı anlattılar. 7'den 70'e kadar kesmişler. Buradakilere ne oldu? Burada da çok kırdılar Yezidileri. Bendi Mahi çayı günlerce kan aktı. Kaçabilenler de Ağrı Dağı'na sığındılar. Çoğunu da biz göçerler aldık, İran'a götürdük. Baytar, göçer Ermenilerde tam bir hafta kaldı. Ona askerden yeni dönmüş çocuklar gibi baktılar. Atına yem verip her akşam da tımar ettiler. Heybesinin gözünü de yiyeceklerle doldurdular. Aşağıda gölün kıyısından geçen yola kadar uğurladılar. Bundan sonrasını artık biliyordu. Yol aldı, onu Bendi Mahi Köprüsü'ne getirdi. Bir gece burada köprünün alt başında uyudu. Sabah kalkar kalkmaz karşısına Süphan Dağı'nı buldu. Apak, görkemli dağın aktığı Van Gölü'nün mavisi vurmuştu. Gün doğdu, kırmızı bir ışık sağıldı gölün üstüne. Bir şimşek hızıyla gölün mavisini ikiye biçti, dağın dibine çöktü. Van Gölü bin bir mavide menevişledi. Baytar Van'da bu gölün kıyısında doğmuştu. Bir kayanın üstüne oturdu, gölü akşama kadar seyretti. Göl her an bir maviye, bir ışığa dönüşüyordu. Bir buçuk gün sonra Van'a, evine dönecekti. Van için Kars'ta tutsaklıktayken çok kötü haberler gelmiş, Baytar bu haberlere inanamamıştı. O şehir, kendi şehri, dünyanın en güzel şehriydi. O şehre kim kıyabilirdi de bir şey yapardı? Anası, babası, kardeşleri, akrabaları kim bilir onu nasıl karşılayacaklardı? İçine bir kurt da düşmemiş değildi. Rus ordusu Doğu Anadolu'ya girdikten sonra bölge boşaltıldı. Bunu duyuyor, biliyor, görüyordu. Acaba Van'a ne olmuştu? Çok kötü haberler gelmişti Van'dan. Van bir günde 3 kez el değiştirmiş, şehrin yörelerinde, içinde, kalesinde savaş günlerce sürmüş, sonra Rus ordusu Van'a girmiş, kaçabilen kaçmış, kaçamayanlar... Gerisini hiç düşünmek istemiyor. Düşündükçe de o korkunç bir kıyım, yanmış, yıkılmış, kan içinde kalmış bir şehri geliyordu gözlerinin önüne. Akşam olunca köprünün aşağısına indi, atını gür çayırla küçük düzlüğe örkledi. Heybesini aldı, köprünün yanındaki kuytuluğa çekildi. Azığını çıkardı, lokmalarını bir bir çiğneyerek, bir durup yöreyi gözden geçirerek yuttu. Heybesini başının altına aldı. Karşıdaki apak Süphan Dağı kapkara geldi, üstüne çöktü. Boğulur gibi oldu. Kıpkırmızı top gülleleri yolunu kesmiş, hışılayarak karanlıkta kırmızı, yeşil, mavi, turuncu uzun çizgiler çizerek geçiyordu. Top sesleri kesilince de karanlığın üstünde asılı kalıyorlardı. Baytar dalıyor, başı heybenin üstüne düşüyor, top gürültüleri karşı dağı sallıyor. Baytar birden ayağa fırlıyor, karanlığın üstüne savrulan renk çizgileri karanlık gölün üstüne sağılıyor, Süphan Dağı geliyor, kurşun geçirmez bir karanlık duvarı oluşturuyor, üstüne abanıyor, soluk aldırmıyor. Derin bir uykuya dalıyor, ortalıkta çıt yok, Baytar Cemil büzüldükçe büzülüyor. Dizleri karnında, çenesi dizine dayalı bir toprak oluyor. Bir şehir yanıyor, ta kalenin burçlarına kadar yalımlar uzuyor. Uçları kopup gölün üstüne uçuyor. Mavi, turuncu, yeşil dökülüyor. Buradan som kırmızı bir ışık çizgisi karanlığı yararak, yalp yalp uçarak gidiyor, Süphan Dağı'na saplanıyor. Baytar daha büyük bir gürültü, bir patlamayla uyanıyor. Karşısındaki ateş almış, tepeden tırnağa yalıma kesmiş yer yer kırmızı çizgileri, koparak uçan turunculaşmış dağa bakıyor. Baytar ayağa kalktı, uzun bir süre öyle ayakta durdu, kıpırdamadan karanlığa baktı. Çok ötelerde, karanlığın arkasında Süphan Dağı belli belirsiz, ince bir pus gibi gözüküp gidiyordu. Böyle ayakta ne kadar durdu? Süphan Dağı'na, şehre, kırmızı çizgilere, gökte akan renk renk ışıklara ne oldu? Her şey silindi, Baytar Cemil yere sağlıverdi, hemencecik de uyudu. Uyandığında gün doğuyordu. Gök yıldızsızdı. Gözlerini uzun uzun ovuşturdu. Çalışıyor, çabalıyor, bir türlü doğrulamıyordu. Sağ bacağındaki yara yeri yüreğini ağzına getirecek kadar sızlıyordu. Epey bir süreden beri de toparlanamıyordu. Nereden gelmiş, nereye gidiyordu? Şimdi neredeydi, ne yapıyordu? Savaş çoktan bitmiş, bahar gelmiş, görkemli güneş ışıkları ovaları, dağları, suları ışığa boğmuştu. Birden kendine gelir gibi oldu. Köprünün altındaydı. Bir adım ötesinden su akıyor, dibinden balıklar parlayarak arka arkaya sıralanmışlar, hızla dümdüz yukarıya çıkıyorlardı. Bunlar yukarıya doğru Haziran ayında üst üste çağlayanları aşarak suyun kaynağına kadar giderler. Aşağıya ne kadar su akarsa yukarıya da o kadar çok balık uçar. Gülümsedi. Balıklar durmadan kayıyorlardı. Sırtlarında yanıp sönen pul pul parıltılar. Bir daha gülümsedi. Gülümsemesi dudaklarında dondu, kaldı. Yerdeki heybesini aldı, gitti atın terkisine yerleştirdi. Atı örtledi, demir kazığı da topraktan çekti çıkardı. Heybenin gözüne koydu, hemencecik de atını atladı. Cana gelmişti birdenbire. Buna kendisi de şaştı. Kahvaltı yapmadığı aklına geldi. Oysa ne güzel yiyecekler koymuşlardı heybesine Ermeni göçerler. Atını hızlandırdı. Bir de bacağı ağrımasa, yangınlar, kanlar, bütün karabasanlar geride kalmıştı. Ağrısı da yakında geçerdi. Yamaçta upuzun bir top gördü. Atını oraya sürdü. Topun namlusu ikiye bölünmüştü. İçi ışır gibi oldu. Sanki her şeyden kurtulmuş, güzel şehirde onu bekleyen anasını, babasını, nişanlısını görecekti. Nereye gideceklerdi? İşte Erzurum, Trabzon, işte Bitlis, Sivas, hepsi yerlerinde duruyorlardı. Erzurum'dan başka hiçbir şehri görmemişti. Dolu mudur, boş mudur bilmiyordu. İçindeki sevinç gittikçe büyüyordu. Gün batmadan şehrine ulaşacak, anasını, babasını, nişanlısını görecekti. Nişanlısını düşünürken yüreğine bir acı geldi, saplandı. Her şeyi unutmuş, kıvranıyordu. Ne olmuştu ona? Onu bekliyor muydu? Niçin beklesindi? Belki de ona ölüm haberi gitmişti. Bir asker yuvasına bu kadar geç dönerse, ama askerlik bu. Onlar ne bilsin askerliği? İçi alıp alıp verdi. Sonra uzaklardan sevdiği bir çiçeğin kokusu geldi. Künyem ellerine ulaşmadan öldüğüme inanmazlar ki. Gene içi ışıdı. Acıdan ölüyordu. Bir pınarın başına dingin, güvenli atından indi, heybesini aldı. Pınarın yöresine düzik, yarpuz bitmişti. Yiyecek çıkısını açtı, biraz duzik kopardı, tandır ekmeğini ikiye böldü, arasını otlu peynirle, duzikle doldurdu, duziğin yapraklarının acısı usuldan dilini yaktı. Karnını doyurduktan sonra ayağa kalktı, sonra eğildi, avuçlarıyla su içti, gitti, atı örtlediği kazığı yerden çekti, ipi topladı, kazığa sardı, kazığı da gene heybeye koydu, atına zorlukla bindi. Bütün bedeni ne olduğu ne olmadığı çözüldü. Neredeyse attan düşecekti. Ta uzaklarda hayal meyal Van Kalesi bir göründü, bir gitti. Kaleyi yeniden görmek için gözlerini kalenin olduğu yere yöne dikti. Hiçbir şey göremedi. Sallanan ince bir dumandan başka. Sağa sola sallandı. Bacağı hiç ağrımıyordu. Her bir yeri uyuşmuş donmuştu. Çözüldü çözülür, çözülmez de yana yattı, düşüyordu. Atın boynuna nasılsa sarılabildi. At mı döndü, kendi mi atın başını geriye çevirdi, Pınar'ın başına geldi, attan aşağı sıyrılıverdi. Olduğu yerde de öyle taş gibi yumuldu kaldı. Bu durumu ne kadar sürdü bilemedi. İçine bir korku düşmüştü. Yüreğinde korku, sevinç karmakarışıktı. Kapıdan girerken anası, evlerinin işlemeli koyu kırmızı taştan eşiğinde öyle durmuyor muydu? Onu nasıl karşılayacaklardı? Babası zilan kilimli sedirden ağır ağır kalkarak gelip boynuna sarılacak mıydı? Nişanlısı onların evleri geniş, iri ceviz ağaçlarının olduğu çiçekli bir bahçenin içindeydi. Kızın babası Van'ın en büyük sarrafıydı. Ermenilerin yaptığı altın, gümüş işlerini buradan Amerika'ya, Rusya'ya gönderen oydu. Kız onu görünce her zaman bir sevinç çıldırmasında ne yaptığını şaşırır, kendini balkondan atmaya kalkarken hızla merdivenlere atılıp göz açıp kapayıncaya kadar bahçeye iner, onun boynuna atılırdı. Gene öyle yapacak mı? Bir an çiçek bahçesinin içinde, yıkılmış evlerin arasında, derin kuyuların dibinde, gölün dalgalarının da kendini yitirdi. Saçları kıpkırmızı oluverdi. Kendi kendine gülümsedi farkında olmadan. Bir kezinde bütün yaz göle girmiş, saçları kıpkırmızı olmuştu. Bundan sonra da karenin kayalıklarının altında her yaz göle girmiş, adı kırmızı saçlı olana çıkmıştı. Gene gülümsedi, bir an için kırmızı saçlı olan oluverdi çıktı. Her yıl okula kırmızı saçlarıyla gidiyor, tatile giderken saçları eski durumuna dönüyor, kimse de bunun farkına varmıyordu. Her yerde, her zaman kırmızı olandı. Karların altında kaldı. Başından karların üstüne kan damlıyordu. Bacakları uyuşmuş, uyuşukluk beline yukarı yayılıyordu. Van Gölü'nün üstünden incecik dumanlar kalkıyordu. Üst üste 15 gün Van Gölü'ne girersen dişlerin bembeyaz, saçların kıpkırmızı olur. Duzik gibi insanın yüreğini serinleten bir ot daha yok. Duzik türkülere geçmiştir. Van'ı çok özlemişti. Duzik, şamran suyunun kıyılarında biterdi. Çocuklarla birlikte şehrin uzaklarına duzik toplamaya koşarlardı. Arkalarından da nişanlısı koşar gelir, hepsinden çok duziği de o toplardı. Kale, şehrin üst başındaydı. Taş burçları yer yer yıkılmış, kerpiç burçları bugün yapılmış gibi duruyordu. Şehrin yüksek surları da kerpiçti. O da bugün yapılmış gibiydi. Her perşembe akşamı Kürtlerden, Ermenilerden bir kalabalık kavalcı, meyci, türkücü topluluğu, siz deyin 100, ben diyelim 300, karenin dibindeki kayalıklara çıkar otururlar, kavallarını, meylerini çalmaya başlarlardı. Bir kavalcılar başlar, onlar susar, ardından bir meyciler başlardı. Şehirliler kadın, erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı, surların dışında, karenin dibinde, kayalıkların altına doluşurlardı. İkindi üstü, gün tam Süphan Dağı'nın üstündeyken kadınlarla erkeklerin korosu başlardı. Ermeni, Kürt türküleri şehrin üstünden geçer, kale duvarlarını çarpar, gölün üstüne doğru uçar giderdi. Bir kadınlar söyler, bir erkekler, meyciler, kavalcılar da koroya eşlik ederlerdi. Gün aşağı inerken de ateşler yakılır, gövende durulurdu. Gövende belki 100 kişi çıkar, bir erkek, bir kadın kol kola girerken inceden dalgalanarak kadim halaylarını çekerlerdi. Gün kavuşurken gür ateşler yakılır, kavalcılar, meyciler, korodakiler kayalıklardan aşağı iner, hep birden davul zurna eşliğinde yeşil, sarı, kırmızı güvende katılırlardı. Her perşembe ikindi üstü bu şenlik yinelenirdi. Her seferinde de başka türküler, başka gövenler. Kuyumcular çarşısı da hiçbir yerde benzeri olmayan bir çarşıydı. Burada altın ve gümüş, Van şehri, Van şehri oldu olalı bir su gibi parmaklardan akardı. Cemil'in babası, bizim Ermeniler o kadar hünerlidir ki altını, gümüşü ipek gibi işliyor, dokuyorlar derdi. Onun için ünleri dünyayı tutmuş, kral taşları, kraliçe gerdanlıkları, prenses kemerleri, altın saat kapakları buradan dünyaya Van ustalarının damgalarıyla dağıtılırdı. Öylesine de uyumlu bir yaşayış ki Müslümanı, Hristiyanı, Asurisi, Yezidisi hiçbir ayrım gözetmeden kardeşçesine, yürek yüreğe yaşarlardı. Şehirde bir kişinin başına herhangi bir hal gelmesin, bütün şehir ayağa kalkar, o kişinin yardımına koşarlardı. Kimse kimseye, ne için olursa olsun saygısızlık edemez, en küçük bir kaba sözde bile bulunamazdı. Baytar'ın gün görmüş babası, işte bütün eski şehirler böyledir. Eski şehirlerde insanın insana saygısı, sevgisi bir kuraldır. Bir insanın bir insanı aşağılaması büyük suçtur. Beyler, kullarını bile şehrin içinde küçümseyemezler derdi. Babası şehrini taparcasına severdi. Ah ah anam babam, ah gazele. İçini ne kadar gücü kalmışsa o kadar derinden çekti. Ah ah gazele. Özlem içini yakıyordu. Bu sonbahar düğün olacaktı savaş olmasaydı. Atına bindi, kendini bir karanlığın içine attı. Gözünü açtığında Van Gölü'nün kıyısında çakılların üstündeydi. Süphan Dağı'nın karlı yamaçlarına gün vurmuştu. Gölün de üstüne gün vurmuş, dünya ipiltiye kesilmişti. Dünya bir renk ışık karmaşasındaydı. Şimdiye kadar salt kar, salt bozkır, salt kıpkırmızı topraklar. Başı gölden vuran binlerce rengin ışıltısında dönüyordu. O kırmızı ışık çizgisi binlerce rengi, ışığı yardı, denizin ortadan biçti, gitti. Süphan Dağı'nın karlarına girdi, orada gitti. At geldi bir kümbetin önünde durdu. Atı kümbetin önünde durunca gene içi ışıdı. Bunda bir uğur vardı. Atın başını bıraktı, at kendini nereye götürecekti? Nereye götürse götürsün orada inecek, o eve, o köye konuk olacaktı. At durdu, baytar gözlerini açtı. Karşıda Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi, mavinin üstünde. Babasıyla küçük bir kayığa binmiş, ilk olaraktan 7 yaşlarında bu kiliseye gelmişlerdi. Bir ara Ermeni arkadaşlarıyla birlikte bu kiliseye her pazar gelir olmuştu. Sonra İstanbul'a gitti, kiliseden de arkadaşlarından da koptu. At geri döndü, şehre yöneldi. Şehirden ses seda gelmiyordu. Surların kapısına gelince atın başını çekti, şehrin kapısı açıktı. İçeriye baktı, ortalık bomboştu. Görünürde bir canlı yoktu. İçi titredi, ürperdi. Düşündüğü başına gelmişti. Atın üstünde bir süre öyle kıpırdamadan kaldı. Büyülenmiş gibi ne şehrin kapısından ayrılabiliyor ne de içeri girebiliyordu. At kuyruğunu salladı, başını dikti, doğu yönüne yürüdü. Sola döndü, kalenin yüksek kayalıkların altına geldi, orada durdu. Kayalıkların altından aşağıya göl kıyısına vurdu. Çivi yazılı kayanın dibine durdu. Çivi yazısı düz bir kayanın ortasına kazılmıştı. Oraya hiç kimse çıkamadığı, bir de yerden, yağmurdan, kardan, tipiden az da olsa barınaklı olduğundan yazılar olduğu gibi duruyordu. Bir Alman arkeoloğu kayalığı iskele kurmuş, yazıların mülajını almaya uğraşıyordu. 30 yaşında, uzun boylu, mavi gözlü, yakışıklı, bilgin, çivi yazılarını çözmede usta bir bilginmiş. Bir sabah yukarıdan kır atlı bir adam gelmiş, o da sarışın, 30 yaşlarında, bilginin tıpkısı yakışıklı bir kişiymiş. Yalnız bu gelenin omuzunda bir silah varmış. İskelenin altında durmuş, sabahtan akşama kadar yukarıda çalışan adama bakmış kalmış. Bilgin aşağı inmiş, elinde kağıtları, boyaları şehre yönelmiş, atları da üzengilemiş gitmiş. Sabahleyin erkenden atlı, daha bilgin gelmeden gelmiş, iskelenin karşısında durmuş, biraz sonra da bilgin gelmiş. Bilgin onu fark etmiş, başıyla selam vermiş, öteki aldırmamış. Atlı gene yazılara çıkmış, çalışmaya başlayan bilginden gözünü hiç ayırmamış. O gün de akşam olmuş, bilgin şehre yönelmiş. Üçüncü gün, daha ortalık ışımadan, atlı orada gene bilgini bekliyormuş. Kuşluk dayın bilgin gelmiş, çabucuk iskeleye çıkmış, işine koyulmuş. Tam bu anda da atlı atını iskelenin altına sürmüş, omuzundan silahını indirmiş, nişan almış, bir çığlık bilgin yukarıdan aşağıya kan içinde düşmüş. Atlı atını bir iki adım ölünün yanına sürmüş, bir süre gözlerini bilginin ölüsünden ayıramamış, sonra da atını doldurmuş, yel gibi oradan uzaklaşmış gitmiş. Bir daha da ortalıkta gözükmemiş. İşte Kızılca kıyamet bundan sonra kopmuş. Almanlar padişaha, padişah Van valisine, Van valisi ordu komutanına buyruklar yağdırmışlar. Katil derakap bulunmalı diye. Avrupa'daki gazetelerinde diline düşmüş. Dünyada çivi yazısını ilk okuyan büyük arkeoloji bilginini Van Kalesi'nde nasıl öldürdüler diye. Çık işin içinden çıkabilirsen. Kumandan, Derakap katili bulacaksınız ya da siz bilirsiniz diye buyurmuş. Bir sabah surların kapısı açılırken jandarmalar uzaktan gelen bir atlı görmüşler, sevinmişler. İşte katil kendi ayağıyla geliyor demişler. Adamı koşarak karşılamış, yaka paça atından indirmişler. Hemencecik de adama suçunu itiraf ettirip iki günde de Van'ın ortasında ipe çekmişler. Sarışın bilgin asılmış adam Allahu Ekber dağları. Baytar Cemil tutsaklıktan kaçmış dönerken yolu Allahu Ekber dağlarına düşmüş. Karlar erimiş, asker ölülerinin bir kısmı selle gitmiş, on binlercesi de koyaklarda, çukurlarda, ormanlarda şişmiş kalmış. Dünya uyanmış, dağlar çiçek açmış, gül, sümbür, sarı, mor, çiğdem çiçekleri birbirlerine karışmış. Baytar çiçek kokuları içinden geçerken birden bir taşa çarpar gibi bir koku duvarına çarpmış, ciğerleri sökülmüşçesine. Atını aşağı sürmüş, koku daha çok artmış, atın üstünde zor durmuş. Atın başını yukarıya dağın doruğuna sürmüş, daha beter, dayanılmaz bir koku. Geriye dönmüş, sağa sola gitmiş, gerisini anımsamıyor. Kendine gelince bir bakmış ki atın üstünde yatmış, boynunu sarılmış, bir koku, bir koku, koku gittikçe yoğunlaşıyor. Çivi yazısına uzun uzun baktı, acaba daha çözülemediler mi diye meraklandı. O bilginin için öldürdü o adam diye hiç düşünmedi. Düşünmesinin de bir gereği de yoktu, biliyordu. Durup dururken canı öyle istediği için öldürmüştü, o kadar. Atı gene surun kapısına geldi, karanlık kavuşuncaya kadar şehrin açık kapısında durdu. Atını içeriye sürüp de bir iki adım attıramıyor, orada bekleyip duruyordu. Şehrin epeyce uzağında gölün kıyısında attan indi. Atını güzel bir çayırlığa örkledi. Heybesinden azığını çıkardı. Alacakaranlıkta ağır ağır çiğneyerek karnını doyurdu. Yandaki küçük dereden de suyunu içti. Heybesini başının altına koydu. Uyandığında üstüne gün vurmuş terlemişti. Kalktı. Derede yüzünü yıkadı. Azığını çıkardı. Biraz kavurma yedi. Atını dizgininden tuttu. Şehre yürüdü. Ayakları onu geriye çekiyordu. Her adımda yüreği küt küt atıyor, ödü kopuyordu. Yürürken önce bir duman surun kapısını sardı. Kapı koyu kırmızı, fil dişi renkli taşlardan işlenmiş bir Selçuklu kapısıydı. Ve bir kümbet kapısı penceresi kadar güzeldi. Saran duman yoğundu. Koyu taş gibi ağır karanlık duman kapıdan gölün üstüne indi. Gölün üstündeki karanlıktan habire kıvılcımlar savruluyordu şehrin üstüne. Kuyumcular çarşısından, demirciler çarşısından. Gölün üstünden şimşekler sağılıyordu o yana bu yana. Baytar atın dizginini elinde, ortalıkta dönüp duruyor, bir karış ötesini bile göremiyordu. O döndükçe duman yoğunlaşıyordu. Döne döne bir duvara çarptı, surun duvarı olduğunu sandı. Korkmaya başladı. Korkusundan titriyordu. Dizlerine kadar göle girdi. Gölden çıkayım derken batmaya başladı. Soluk alamadı. Kendisini surun kapısında çakılların üstünde yatar buldu. Atın dizgini daha elindeydi. İşlemeli kapıdan içeri bakıyordu. Karanlık ağır ağır açılıyordu. Karanlığın içinde insan karartıları gördü. Ortalık ağrıyor, şehrin alanı gittikçe doluyordu. Kalabalık gittikçe çoğaldı, alan ağzına kadar doldu, taştı. Ortalıkta çıt yoktu. Sinek uçsa kanatlarının vızıltısı duyuluyordu. Kalabalık üst üsteydi. Bir ışık patlaması oldu. Hafız Paşa bitten yani tifüsten ölmedi. Enver Paşa yüzünden öldü. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa yürekli, akıllı, bilgiliydi. Bu kışın, bu karda kıyamette, bu tipide boranda Ruslara hücum edemeyiz. Paşam, evet edemeyiz Enver Paşam. Turan'a da hiç gidemeyiz paşam. Turan buralara çok uzak paşam. Askerlerin ayakları yalın, sırtlarındaki yırtık giyitleri de yazlık. Sarıkamış'a varmadan bir tek kurşun bile atmadan hepimiz donarız paşam. Başkumandan vekili Enver Paşa emir verdi. Hemen şimdi, şu anda derakap, hücum. Ve 90.000 kişiden çoğu dondu, bir kısmını da bit yedi. Baytar kurtuldu paşam. Baytar gibi 4-5 kişi daha kurtuldu Enver Paşam. Ve hem de Hasan İzzet Paşa ölü ordusunun ardından kahroldu. Ya Enver Paşam, sen ordunun başından İzzet Paşa'yı aldın, onun yerine sen geçtin. koca bir ordunun kanına girdin. Karların üstünde kan damlaları pırıl pırıldı, ışıldıyordu. Rus askerleri baytarı kollarından tuttular, karın altından zorla çektiler, aldılar. Hiçbir yeri ağrımıyordu, bir iyice donmuştu. Onu kas katı kesilmekten, ölümden karın altında kalması kurtarmıştı. Doktorlar öyle söylemişlerdi. Gözlerine karanlık çöktü, az sonra da geçti. Şehri, alanı bomboştu. Şehre girmek için kendini zorladı, ancak bir adım atabildi. İkinci ayağını yerinden kaldıramadı. Olduğu yerde direkledi kaldı. Neden sonra surların dışına birkaç adım attı, bomboş şehrin alanına baktı, atını çekti surların yöresine dönüyordu. Yazılı kayalığın her önüne geldiğinde duruyor, gözlerini yazılara dikiyor, baktıkça bakıyordu. Başını utançla yere indiriyor, başı önde, atını hızla çekiyor, surları dönmeye başlıyordu. Döndükçe öfkesi artıyor, kendine geliyordu. Yedinci dönüşte çok acıktığını duyumsadı. Midesi kazınıyordu. Bir türlü inanamıyordu bu cıvıl cıvıl şehrin böyle yapayalnız kalışına. Şehrini böyle her gördükçe kendi içinde de yalnızlaşıyor, ıssızlık, yalnızlık dayanılmaz bir hal alıyordu. Şimdiye kadar çok acı çekmiş, bu kadar belalardan geriye kalmış böyle bir hal başına gelmemişti. İçi bomboş, ıpıssız kalmıştı. Ne buradan ayrılabiliyor, ne de şehre girebiliyordu. Kimi zaman daha da çok yazılı kayanın önünden ayrıldıktan sonra o öfkeyle kendine geliyor, çok az da olsa düşünebiliyordu. Korkmuş, çarpılmış, şaşmış, dünyanın ortasında yapayalnız, çivi yazısı bilgini çok mavi, çok çocuksu gözleriyle karşısına dikiliyor, silahın patlamasıyla birlikte iskelenin üstünden kayalara çarpa çarpa yere düşüyor, boylu boyunca toprağa seriliyordu. Hasan İzzet Paşa'nın kumandanlıktan kovulduğunu, yerini Enver Paşa'nın aldığını herkes duydu, kopacak kıyameti herkes beklemeye başladı. Olacak da oldu. 90 bin kişi Allahu Ekber Dağı'nı karlara gömüldü. Belki 100, belki 200, 300 kavalcı, türkücü, meyci. Belki o kayaların üstüne kazılmış çivi yazısı, kimse ne olduğunu bilmiyor ya, yazıyı okuyacak bilgin öldürüldü. O yazılar çoğunlukla büyük kralların, büyük utkuların yazısıdır. O yazı uğruna kim bilir kaç bin insan öldürüldü, kaç bin ocak söndürüldü. İnsanlık oldu mu olası kan içinde yüzüyor. Yazılı kayadan damar damar ışıltılı kan akmaya başladı. Karların üstüne de oluk oluk kan dökülüyordu kalenin dört bir yanından. Çivi yazısını kan örttü. Kalenin her yanında donmuş, dimdik ayakta ölüler, baytar atının üstünde, kan deryası içine şehrin yöresini dön ha dön ediyor, işlemeli büyük kapının önünde bir an duruyor, boş alana şöyle bir göz atıyor, karşıda hayal meyal Hüsrev Paşa Camisi onu çocukluğuna götürüyor. Şehrin yöresini döndü, döndü, bir türlü içeriye giremiyordu. Kızdı, köpürdü, kendine geldi, bir ağacın dibine vardı, atını ağaca bağladı, gölün kıyısına gitti. Gene ışıklar Van Gölü'nün üstüne çökmüştü. Göl dibi binbir renkte menevişliyor, kırmızı ustura ışık çizgisi de karenin dibinden çıkıyor, Süphan Dağı'nda kılıçla kesilmişçesine birden sönüyordu. Gölün dibine, çakıl taşlarının üstüne gün vurmuş, suyun altı uçsuz bucaksız ipiltilere boğulmuş, baytar dalmış gitmiş, kendinden geçmiş, olanı biteni, bacağının sızısını, belinin ağrısını unutmuş, gölün bin türlü renginin, menevişinin ortasına düşmüş, karışmış gitmişti. İçinde bir çocukluk sevinci, bunu kaçırmak olmaz. Hızla ayağa kalktı, işlemeli kapıya hızla vardı, içeri girdi, gözlerini alanın ortasında açtı, sağa sola şaşkınlıkla baktı, evlerine yürüdü, kapı açıktı. Yukarıya merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktı, kendi odasının da kapısı açıktı. İçeriye daldı, oda bomboştu. O odadan babasının, anasının odalarına geçti. Onlar da bomboştu. Az bir sürede bütün evi dolaştı. Balkonda tek başına kalmış saksıda bir öbek yalım gibi kırmızı çiçekler açmıştı. Çiçek önce onu hüzünlendirdi, eli ayağı çözülür gibi oldu, hemencecik de kendini toparladı, merdivenleri koşarcasına indi, çocukluğunda olduğu gibi. Doğru nişanlısının evine koştu.
Onların kırmızı fil dişi kesme taşlardan yapılmış evleri de bomboştu. Sonra bütün akrabalarının, arkadaşlarının, yakınlarının evlerine teker teker dolaştı. Çarşıya yorgun argın yöneldi. Kuyumcular çarşısına gitti. Kuyumcular çarşısı bütün ışığını söndürmüştü. Çarşının öbür ucuna varmadan geriye kaçtı. Hüsrev Paşa Camisi'nin avlusuna girdi. Avludaki yeşil turuncu damarlı mermer işlemeli şadırvanın suyu gür akıyor, surların altından geçerek göle karışıyordu. Susamış değildi. Avuçlarını akan suyun altına tuttu, 3 avuç su içti. Hiçbir şey düşünmüyor, şehrin içine düşmüş, o sokak senin, bu sokak benim, dolaşa dolaş ediyor, korkuyordu. Böylece akşama kadar dolaştı. Gün, Süphan Dağı'nın ardına inince atına gitti, onu ağaçtan çözdü, derede suladı, götürdü gür çayırlı bir otluğa örkledi. Heybesini omuzuna aldı, evine geldi, odasına çıktı. Heybesinin başının altına koydu, karnını doyurmak, su içmek aklına bile gelmemişti. Başını heybeye koyar koymaz uyudu. Uyandığında gün kuşluk oluyordu, taş gibi deliksiz uyumuştu. Şaşkın, nerede olduğunu bilmeyerek boş odaya, pencerelere, tavana baktı. Tavan bir Ermeni ustanın elinden çıkmıştı. Tahta işlemeleri, ortadaki kale ile ardındaki gölün resmi hayranlık vericiydi. Göl bu resimde de pul pul menevişliyordu. Yattığı yerin kendi odası olduğunu hemencecik anladı. Kuru tahtaya sağ böğrünün üstüne yatmıştı. Bütün bedeni havanda dövülmüşçesine ağrıyordu. Boş gözlerle bir süre odaya baktı. Canı hiç kalkmak istemiyordu. Başı heybesinin üstüne düşüverdi. Yarı uykuda yarı uyanık daldı gitti. Dışarıdan hiçbir ses gelmiyordu. Bir kuş, bir su, bir insan sesi gelmiyordu. Çıldırtıcı bir sessizlik vardı ortada. Sağına soluna acı içinde dönerken kulağına usuldan bir mey sesi geldi. Mey sesi gittikçe daha duyulur oluyor, baytarı cana getiriyordu. Baytar ayağa kalktı, 2 eliyle üstünü çırptı, dışarıya çıktı. Caminin şadırvanının yöresinde yaşlı 3 uzun telli kavağın yaprakları esen ince yelde ipil ipil ederek kışırdıyordu. Kavaklara yukarı baktı, gökyüzü lekesiz son maviydi. Birden karşı dağın üstünden ard arda dizilmiş turna katarları akmaya başladı. Süphan Dağı'nın ardındaki düzlüğe gidiyorlardı. Düzlükte ince uzun bacaklar üstüne salınarak saçak saçak bacaklarına kadar inmiş telleri ince yerlerde uçarak üst üste yürüyeceklerdi. Bereket versin turnanın eti haram, vurması da günahtı. Meyin sesi hangi yönden geliyordu? Baytar dinliyor, dinliyor, sesin ne yönden geldiğini bir türlü çıkaramıyordu. Kaleden mi, gölden mi, kümbetlerin içinden mi? Belki de her yönden, belki şu toprağın altından geliyordu. Şadırvanda yüzünü yürürken bile kulağı meyin sesindeydi. Çalan usta bir meyciydi. Çaldığı eski zamanlardan kalma bir hüzün türküsüydü. Çalan kimse, inanılmayacak kadar güzel çalıyor, ses insanın iliklerine işliyor, yüzünü yuduğu, doğrulduğu, kaleden yana yürüdüğü ortalıkta kimsecikler yok. Arkaya döndü, surların kapısına indi, kimseler yok. Güneydoğu'ya, güneybatıya ses bir yaklaşıyor, bir uzaklaşıyor, bir yitip gidiyordu. Hüsrev Paşa Camisi'ni akıl etti, caminin kapısı kapalıydı, zorladı, kapı açıldı, mihrabın önüne diz çökmüş Sofi'yi gördü. Meyi dudaklarında, derinlere dalmış, kendinden geçmiş çalıyordu. Baytar'ın içeri girdiğini duymadı bile. Baytar, ayak parmaklarının ucuna basarak, renk renk kilimlerin, halıların üstünden yürüyerek geldi. Sofi'nin birkaç adım önünde durdu. Sofi'nin gözleri kapalıydı. O hep meyini gözleri kapalı çalardı. Usulca gitti, mihrabın merdivenine oturdu. Sofi, ağıttan ağda, sesten sese geçiyordu. Mey, bir kişinin, 1000 kişinin ölümünün ağıtlarını çalmıyor, dünyanın en güzel, en eski şehirlerinden biri üstüne bütün zamanların en dokunaklı ağıdını çalıyordu. Sofi ne kadar çaldı, Baytar Cemil kendisini unutmuş, ne kadar dinledi, hiçbirisi farkında değildi. Sofi dudaklarından meyini çekti, dimdik ayağa kalktı, ince, uzun boyluydu, olduğu yerde durdu, gözleri kapıda, bir şeyler düşündü, sağına soluna bakmadan kapıya yürüdü, meyi sağ elindeydi. Sofi! Arkasından gelen sesi duyunca durdu. Sofi! Sofi gene yerinden kıpırdamadı, sağına soluna bakmadı. Baytar sallanarak ona doğru yürüdü, geldi Sophie'nin kolundan dokundu. Sophie, benim, Cemil. Sophie sese döndü. Cemil'i görünce gülümsedi, ona sarıldı. Savaş bitti mi? Diye sordu. Bitti, dedi Cemil, inler gibi bir sesle. Ne zaman bitti? Çok oldu, dedi Cemil. Sophie onun koluna girdi, dışarı çıktılar. Sophie caminin kapısını kilitledi. Şadırvanın oraya geldiler. Şadırvanı çevirmiş mermer sıraya oturdular. Cemil heybesinden azık çıkınını çıkardı. Göçerler çok yiyecek koymuşlardı. Yediler, surdan dışarı çıktılar. Ağaçların altına geldiler, oturdular. Kıyıya vuran dalgaların sesinden başka ses yoktu. Süphan Dağı karşılarındaydı. Dağ bütün aklı, pırıltısıyla gölün dibine çökmüş, bütün görkemiyle oraya oturmuş kalmıştı. Gölle birlikte dağ da dalgalanıyor, pul pul parıltılı suyun yüzüne savruluyordu. Apak dağın dibinden bu yana göl, doğuya, karenin altına kadar her an bir renk değiştiriyor, bir ışık oyunudur gidiyor, durmadan bin bir renk ışıkla savruluyor, bakanı kendinden geçiriyor, başını döndürüyordu. Şehrin kerpiç surlarında, kalenin kayalıklarında ipilti sağanakları savruluyordu. Top sesleri geliyordu doğudan, batıdan, yandan, yöreden. Bu korkunç bir maceraydı. Osmanlı orduları güneyden, batıdan, Rus orduları kuzeyden geliyordu. Şehre her an biraz daha yaklaşıyorlardı. Her iki ordu da aynı anda şehre girebilirlerdi. Şehir halkı Müslüman Kürtler, Türkler, Hristiyan Ermenilerdi. Rus orduları girse Müslümanların, Osmanlı orduları girse Ermenilerin hali dumandı. İkisi birden girseler şehir ayak altı olacak, taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmayacaktı.